Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Vessalatu vesselamu ala resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. Erkam Radyomuzun muhterem dinleyenleri, yüce Rabbimizin selamı, rahmeti, bereketi üzerinize olsun efendim. Bir irfan mektebi programında beraberiz aziz dinleyenlerim. Yüce Rabbimiz bu irfan ehlinin gönüllerindeki feyizlerden, bereketlerden, onlarla beraber olan, onların sohbetlerinde bulunan, onların kitaplarını okuyan, onların halleriyle hallenen hepimizi müstefid eylesin inşallah. Bu programımızda altın silsile olarak ifade ettiğimiz Allah Resulü'nden başlayıp günümüze kadar akıp gelen meşayih silsilesinin hallerini, sözlerini nakletmeye çalışıyoruz. Bugünkü sohbetimizin misafiri Seyyid Taha el-Hakkari rahmetullahi aleyh hazretleri. Seyyid Taha el-Hakkari isminden de anlaşılacağı üzere Türkiye'mizin Hakkari vilayetinden şu anda metfun bulunan bir Allah dostu. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin neslinden ve Abdülkadir Geylani hazretlerinin torunlarından olduğu için silsilede Seyyid Taha el-Hakkari olarak anılmaktadır bu büyük zat. Gerçekten Anadolu'ya bu irfan ocağının gelişmesinde, meşaleler halinde yayılmasında bu zatın elbette ki büyük tesirleri olmuştur. Mevlana Halid-i Bağdadi Hazretleri'nin yüzler halifesinden birisi olan Seyyid Taha el-Hakkari daha sonra da gerçekten elde ettiği müktesebatı, ilmi, irfanı, hizmeti netice Anadolu topraklarına yayılmasına bir öncü olmuştur. Diğer Sadat-ı Kerem Hazretleri gibi bu zat da yine küçük yaştan itibaren hafızlıkla işe başlar. Gerçekten hemen hemen Nakşi büyüklerinin hepsinin ısrarla durduğu üzerinde bir husus var aziz dinleyenlerim. O da yolumuz kitap ve sünnet yoludur, yolumuz sahabe yoludur, ashab yoludur şeklinde. Dolayısıyla bu yolun büyükleri genelde hep işe o zahiri ilimleri zamanında en yetkili insanlardan elde ederek, öğrenerek başlamışlar. Bir kısmı hafız, bir kısmı din ilimlerinde mütehassıs ama bir kısmı bu dersleri daha da özel olarak almış insanlar. Taha el-Hakkari rahmetullahi aleyh de küçük yaşta hafızlığını tamamlar. Daha sonra ilim tahsiline başlar. Süleymaniye, Kerkük, Irak, Erbil, Bağdat gibi ilim merkezlerine gider. Büyük alimlerden tefsir, hadis, fıkıh gibi zahiri ilimleri ve zamanın fen ve edebiyat bilgilerini tahsil eder. Ancak bu bilgileri tahsil ederken veya bu bilgilerde belirli bir kariyere ulaştıktan sonra bu güzel insanlara bir hak kapısı, bir irfan mektebi kapısı açılacaksa bunun da muhtelif vesileler olur. Aziz dinleyenlerim, insan hayatta hem maddi hayatında hem de manevi hayatında bir takım vesilelerle buluşur. Bazen amcalar yeğenlerinin ellerinden tutar. Bazen yeğenler amcalarının, dayılarının ellerinden tutar. Bazen babalar evlatlarının elinden tutar. Bazen de evlatlar babalarının ellerinden tutar. Onları güzelliklerle, irfan meclisleriyle, irfan mektepleriyle buluşturur. Taha el-Hakkari'nin de böyle bu manevi yolla, bu irfan mektebiyle buluşması amcası vesilesiyle olur. Zira amcası Seyyid Abdullah Şemdini Halid Bağdadi Hazretlerinin medrese arkadaşıdır. Tabi arkadaşlık sırasında güzellikler yaşanır. Onunla kardeş gibidir aslında. Ancak Halid Bağdadi Hazretleri bu medrese tahsilinden sonra daha sonra farklı bir yollardan ta Hindistan'a gidip Abdullah Dehlevi Hazretleri ile buluşur. Onun kadim medrese arkadaşı da bu benim güzel bir arkadaşımdı. Medrese hayatını beraber yaşamıştık. Bunu bir gidip ziyaret edeyim der ve medrese arkadaşı, ilim arkadaşı Halid Bağdadi Hazretlerini ziyarete gider. Tahal Hakkari'nin amcası Abdullah Şemdini. Bakar ki yıllar önce beraber okuduğu, aynı kitapları beraber mütalaa ettiği arkadaşı şimdi çok daha farklı bir dünyada, artık simasında farklı bir melahat var, sözlerinde farklı bir değişiklik var. Anlar ki bir irfan çeşmesinden Halid Bağdadi su içmiş gelmiş ve artık onun da hayatında farklı güzellikler var. Ve hiç tereddüt etmeden yıllar önce beraber okumuş olduğu Halid Bağdadi Hazretlerine bir arkadaş, bir dost olarak değil, artık ondan sonra bir mürid olarak, bir talip olarak, yeni bir irfan mektebinin öğrencisi olarak başlamak ister. Ve kadim dostu Halid Bağdadi Hazretlerine intisap eder Abdullah Şemdini, yani Tahal Hakkari'nin amcası. Gerçekten aziz dinleyenlerim, arkadaşlar arasında böyle belirli güzelliklerle buluşmanın bir süreci olabiliyor. Beraber yiyip içen, dostlukları olan insanlardan biri daha öncelikle bir manevi ırmakla buluşabiliyor, bir feyiz kaynağıyla ulaşabiliyor. Aradan zaman geçiyor, daha sonra da arkadaşını da bu yollarla buluşturabiliyor. Bu tabii Likül Ezel'in kitap, bütün vakitler bir ana kitapta yazılır buyuruluyor Kur'an-ı Kerim'de. Dolayısıyla herkesin İslam'la buluşma süreci de farklı olabiliyor. Sahabilerde olduğu gibi Ebu Bekir Sıddık Efendimiz hemen buluşanlardan. Mesajı alır almaz, tebliği duyar duymaz, teklif kendisine yapılır yapılmaz, alemlerin fahri ebedisi sevgili peygamberimize hemen teslim olanlardan. Ama Hazreti Ömer Efendimizin İslam'la buluşması daha sonraki bir zamanda oluyor. Dolayısıyla belki bütün bu tebliğ gayretlerinde zamanı da çok önemsemek, ona göre de bir durum almak gerekir. İşte Halid Bağdadi'nin öğrencilik arkadaşı, medrese arkadaşı Abdullah Şemdini de uzun yıllar sonra kadim dostunun ellerine sarılıyor, ona intisap ediyor, onun sohbetlerine gitmeye başlıyor. Tabii bu arada da yeğeni var, Tahal Hakkari. Bir gün sohbetlerinde, efendim diyor, bir yeğenim var. Gerçekten zahiri ilimlerde belirli bir mertebeye ulaşmış. Ahlakı güzel, hali güzel bir insan, ondan bahsediyor. Halid Bağdadi Hazretleri ise diyor ki o yeğeninizi bir daha geldiğinizde getirin buraya. Veya getirir misiniz? Bunun üzerine de Abdullah Şemdini rahmetullahi aleyh yeğeni Taha el-Hakkari'yi daha sonraki bir sohbetinde Halid Bağdadi Hazretleri'nin huzuruna götürüyorlar. Mevlana Halid, Seyyid Taha'nın yetişmesi hususunda gerekli ihtimamı gösteriyor. Ondaki kabiliyetleri görünce. Ve Taha el-Hakkari kısa bir zamanda pek ulvi bir ahlaka, yüksek manevi hallere kavuşuyor. Ve bir müddet sonra da kendisine Mevlana Halid-i Bağdadi tarafından manevi icazet, yani hilafet veriliyor. Halid Bağdadi, Taha el-Hakkari'yi atına binerken üzengisinden tutar. Taha el-Hakkari ne kadar buna mani olmak istediyse de üstadı Halid Bağdadi Hazretleri Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin ehli beytine olan muhabbetim sebebiyle üzenginizi mutlaka tutmak istiyorum. Çünkü siz o nesli paki Muhammedi'densiniz. Lütfen buna mani olmayın. Tabi Allah dostlarının, mürşitlerin, müritler üzerindeki bu yakın alakaları, bazen bu iltifatları, teveccühleri müridin yetişmesinde de elbette ki önemli bir müessirdir aziz dinleyenlerim. Ve hem de kendi iç dünyalarında o Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın nesline karşı duydukları büyük saygıdan, hürmetten dolayı da önlerine gelen bu nevi talebelerine de ayrı bir ihtimam gösterirler. Bunun için de Bağdadi rahmetullahi aleyh talebesi Tahal Hakkari'nin bindiği atın da üzengisini tutuyor ve yolculukları bir müddet devam ettikten sonra dizginleri ona bırakıyor ve evladına yani halifesine çok önemli bir misyon yükleyen şu sözü söylüyor. Buyuruyorlar ki, evlat, bundan sonra dizginlerin senin elindedir. Zira manevi yolda çok merhaleler kat ettin, Cenab-ı Hak yardımcın, büyüklerin himmetleri de senin sığınağın olsun. Bir müddet sonra daha önce de kendisinden önce icazet almış olan Abdullah Şemdini Hazretleri vefat edince Tahal Hakkari onun vazife yaptığı Nehri kasabasına gelip irşada devam etti. Burada yani Nehri kasabasında 42 sene kadar ümmeti Muhammed'e ilim, irfan, feyiz ve ruhaniyet tevzi etti. Uzaktan yakından pek çok insan pervaneler gibi bu irşat ve nur menbaının etrafında toplandılar. Hizmetleri Hazret'in Kafkaslardan Irak, Suriye, Mısır'a, İran'dan Anadolu ve Balkanlara kadar ulaştı. Hatta 1853 yılında Osmanlılarla Ruslar arasında çıkan savaşta Dağıstanlı Büyük Sofi Mücahit Şeyh Şamil ile Tahal Hakkari ve kardeşi Şeyh Salih Rus ordularına karşı Hakkari ve Azerbaycan halkını da harekete geçirmişlerdi. Kafkasların o büyük mücahidi Şeyh Şamil Hazretleri de böylece o büyük yoldan, o irfan mektebinden beslenen, feyz alan büyük bir mücahitti. Hem zahirde mücahit hem de batında mücahit. Tahal Hakkari rahmetullahi aleyh, aziz dinleyenlerim, bütün ehlullah gibi teheccüd namazını ekseriyetle evinde kılar, bazen de kendi mescidinde eda ederdi. Her gün medreselere dolaşır, talebelerin tahsillerini, aldıkları ilimleri tetkik eder, muallimlerin, müderrislerin müşkül meselelerini halleder ve böylece Nehri kasabası adeta bir karınca yuvası gibi daima salih kişiler ve talebelerle dolup taşardı. Gece gündüz o mübarek mekanın zikir, tefekkür, ibadet ve taatsız bir anı dahi olmazdı. Ve dergâhtan da devamlı olarak fakirlere ve misafirlere yemek ikram edilirdi. İkindi namazından sonra dergâhta hatm-ı hacegen yapılır, sonra da İmam Rabbani Hazretlerinin mektubatından okunurdu. Akşamdan evvel yemek yenir, akşamla yatsı arasında yine zikir, tefekkür ve ibadetle ihya edilmesine ehemmiyet verilirdi. Tabii aziz dinleyenlerim, özellikle dergah dediğimiz o manevi eğitim merkezlerinin o kalbin inkişafı ve bir takım ilahi tecellilere insanın mazhar olması için uyguladığı manevi bir program var. İşte Tahal Hakkari Hazretleri'nin o dergahında da bu program büyük bir titizlikle uygulanıyor. Yani yemekler ona göre, yemek saatleri ona göre, zikir, dua, tesbihat saatleri ona göre, Kur'an okumaları ona göre, kısacası dergahlar o günkü manada sadece böyle hani gelinip yemek yenilen, bir sohbet dinlenilen yer değil, daha çok insanın manevi gelişmesini, irfani gelişmesini çok ileri boyutlara taşıyacak bir marifet mektepleri. Elbette ki bu mektepte de Mürşid-i Kamil'in duruşu çok önemli. Gelen insanlar Mürşid'in sadece sohbetinden ve yaptırmış olduğu hatmi haceden veya okuduğu bir takım evratlardan istifade etmiyor. Ya şeyhin vakur duruşu, ikramı, tebessümü, kısacası mürşidin hali o mektebin adeta en besleyici damarlarını meydana getirmiş oluyor. Taha Hazretleri de vakar, heybet, son derece merhamet sahibi bir mürşid-i kamil. Ama zaman zaman talebelerine latife ve nükteler yaptığı da vaki. Tahal Hakkari talebelerinden kimseyi ihmal etmez, herkesin hal ve hatırını sorardı. Kimin bir sıkıntısı varsa onu hemen gidermeye gayret eder. sıla-i rahime ehemmiyet verir, muhtaçların ihtiyaçlarını karşılar, üstadının tavsiyelerine uyarak gafil devlet adamlarıyla da görüşmez, ancak bazı Müslümanların ihtiyaçlarını karşılamak üzere onlara mektup yazdığı olurmuş. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'e, ashab-ı kirama muhabbeti çok ileri derecede. Çünkü mürşidinden de bu güzellikleri görmüş. Müridinin ehl-i beytten olması sebebiyle Resulullah'a gösterdiği saygıyı, sevgiyi görünce insan elbette ki ondan çok daha büyük tesir altında kalıyor. Ve bunu fiilen de görünce de içindeki muhabbet büyüyor. Allah Resulü'nün zamanla yetişemeyen daha sonraki nesiller ondan kalan izlerle teberrük etmeyi de önemsemişler aziz dinleyenlerim. Onun için de Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme olan muhabbetinden dolayı Tahel Hakkari Hazretleri şöyle bir ziyaret yaparlarmış. Bu ziyaret bir dağın eteği. Nasıl bir ziyaret? Şemdinli'nin doğusunda İran hududuna yakın bir dağ vardır. Hazreti Ömer zamanında ashab-ı kiram fethi için buralara gelmiş ve bu dağda da bir kısmı şehit olmuş. O zamandan beri de bu dağın ismi Şehidan Dağı olarak kalmış. Seyyid Taha Şehidan Dağı'nı her sene iki defa ziyaret eder ve oradaki sahabelerin ruhlarını şad ederdi. Evet, biz Allah Resulü'nün zamanına yetişemedik ama onun zamanına yetişip de ta Medine-i Münevvere'den bizim memleketimize kadar gelip de buralarda ilahi kelimetullah için can veren ashab-ı kiramı da unutmayalım diye Seyyid Taha Hazretleri her sene o Şehidan Dağı'na gider. Belki belirli kabirler yok ama o dağın etrafında bir yerlerde sahabe-i kiramın ruhaniyetleri var. Onları unutmamak için de Hazret her sene gider. Orada belirli bir müddet kalır ve o şehidanın ruhlarına hatimler yaptırır belki, dualar eder. Ve böylece ashab nesliyle o gönül bağını hep diri tutmaya, canlı tutmaya gayret ederlermiş. Bir taraftan bu manevi neşeleri yaşarken büyük üstad, diğer taraftan insanların her türlü hizmetine koşuyor. Nitekim bir defasında Nehri kasabasının alt tarafına bir değirmen yapmaya karar vermişler. Plan ve projesini de bizzat kendisi hazırlayıp yapılışı esnasında talebeleriyle birlikte sırtında taş taşımışlar. Niye? Çünkü orada yaşayan halkın bir değirmene ihtiyacı var. Siz yapın değirmeninizi demiyor Hazret. Bu halkın buna ihtiyacı varsa bu ihtiyacı gidermek için vazife bize düşer diyor ve üstad kendisi bizzat oraya taş taşıyarak halkın temel ihtiyacı olan bir şeyi karşılamaya gayret ediyor. Günlerce çalıştıktan sonra nihayet değirmenin inşası tamamlanır. Değirmen öyle sanatlı, öyle muntazam, öyle güzel yapılmıştır ki hazine kısmına buğday konulduğunda kendiliğinden çalışmaya başlar. Sanki sensörlü gibi yani o günkü şartlarda. Tabii haznede buğday bittiğinde de değirmen durur. Bunu görenler Seyyid Taha Hazretlerinin yüksek zeka ve dehasına da hayran kalırlar. Gerçekten Allah dostları kalplerini daima Cenab-ı Hak'ta ama Allah'ın kendisine verdiği bütün imkanları halkın yaşadıkları coğrafyanın veya ulaşamasalar da bir başka vesileyle ulaştırılabilecekleri imkanlarını ulaştırabilecekleri coğrafyaların hep derdinde olmuşlardır. Zira Allah'ın Resulü sevgili Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem men yehtemme bi umuril müslimin feleyse minna. Müminlerin dertleriyle, tasalarıyla, problemleriyle meşgul olmayanlar bizden değildir buyuruyor. Bunu da en güzel anlayanlar da hep Hakk'a yakın olan Allah dostu dediğimiz güzel kullar olmuşlardır. Onlar yaşadıkları coğrafyalarda, bulundukları muhitlerde, 7'den 70'e kimin neye ihtiyacı varsa, bu ihtiyaçlar maddi olabilir, manevi olabilir, ilmi olabilir, irfani olabilir, bu ihtiyaçları karşılamak için Allah'ın kendilerine verdiği her imkanı büyük bir ihlasla feda edebilen güzel insanlardır. Zaten de din böyle tarif ediliyor. Din, Halika itaat, tazim ve Allah'ın bütün mahlukatına şefkatten ibarettir. Rabbimiz Zülcelal Hazretleri, aziz dinleyenlerim, böyle bir güzel anlayışı hayat düsturu haline getiren güzel kullarından eylesin bizler efendim.